Ayrım 19.
Ona yeni partinin başkanlığından istifa etmesi konusunda ricacı olarak bir heyet yolladılar. Heyet hiçbir siyasal partinin başı olmaması gerektiğini ileri sürdü. Devlet başkanı olarak tarafsız ve partiler üstü kalmalıydı. Mustafa Kemal heyete hücum etti. Size katılmıyorum. Siz siyasal fırkaların birinin başkanlığından söz ediyorsunuz. Oysa devlet içinde yalnız bir tek siyasal fırka var. Birleşme esastır. Rakip fırkalar, rakip teoriler olmayacaktır. Benim için bu tek fırkanın, halk fırkasının ve devletin başkanı olarak kalmak bir onur meselesidir. Başka hiçbir fırka yok. Sadece halk fırkası vardır. Bu cevap meclise karşı açık bir meydan okuyuştu. Gerilim artmaya başladı. Mustafa Kemal'in eski yoldaşları, son 4 yılın kara günlerinde onun yanında yer alan kişiler, şimdi ondan uzaklaşıyor ve Rauf'un önderliğinde ona karşı birleşiyorlardı. Rahmi, Adnan, 4 büyük askeri paşa yani Kazım Karabekir, Refet, Ali Fuat ve Nurettin, Türkiye'deki bütün önemli isimler onun karşısındaydı. Çevresinde yalnızca İsmet ve Fevzi, kişisel taraftarları ve sofra arkadaşlarından oluşan yeni kurulan halk fırkası başkanları vardı. Ordu ve halk arasındaki kişisel prestiji de sahip olduğu en önemli avantajıydı. Meclisteki yıkıcılık arttı. Mebuslar birbiri ardına Rauf'a katıldılar. Mustafa Kemal'i açıktan açığa eleştiriyorlardı. Diktatörlüğe, hele hele Mustafa Kemal'in diktatörlüğüne kesinlikle boyun eğmeyeceklerdi. Onu çok yakından tanıyorlardı. O yönetime uygun biri değildi. Onları zafere götürdüğü için diktatör olma hakkına sahip olamazdı. İyi bir asker, evet ama bundan öte değil. Güvenilebilecek türden biri değildi. Kindar, gaddar, kötü mizaçlı ve fantastik devrimci düşüncelerle dolu biriydi. Böyle birinin yönetimi altında hiç kimse güvenlikte olamazdı. Ayrıca Mustafa Kemal kimdi ki böyle bir kudreti gasp etmek istiyordu? Zaferi kazanmak için onlar da ellerinden geleni yapmamış mıydı? Ermenileri bozguna uğratıp Rusya'yı bir antlaşma yapmaya zorlayan Kazım Karabekir değil miydi? Mustafa Kemal tehlikeden tamamen uzak, Samsun ve Sivas'ta padişahın yaveri gibi davranıp siyaset yaparken İzmir civarında Yunanlılara karşı direnişi örgütleyenler Refet ve Rauf değil miydi? Mustafa Kemal'in mecliste sahip olduğu çoğunluk yavaş yavaş erimeye başladı. Azınlığa düşmeden önce yeni partisinin kuruluşunun yetişeceği umuduyla meclisi feshetti ve yeni seçimleri yaptırdı. Yeni meclis eski yıkıcılık ve düşmanlıklarla açıldı. Onun emirleri doğrultusunda oy kullanmıyordu. Mecliste bir baş öğretmenin hala sınıfıyla konuştuğu tarzda konuştuğu zaman onu dinlemeyi reddediyorlardı. Kaybedilecek hiç zamanın kalmadığı açıktı. Ajanlarından halk fırkasının hızla gelişmekte olduğuna ilişkin raporlar alıyordu. Fevzi ordunun son askerine varıncaya değin bir bütün olarak onun yanında olduğunu garanti ediyordu. Askerler maaşlarını ve tayinlarını aldıkları ve iyi muamele gördükleri sürece ne yaptığını aldırmayacaklardı. En büyük muhalifleri olan Rauf, Kazım Karabekir, Ali Fuat ve Nurettin şu sırada tesadüfen Ankara dışındaydılar. İsmet Barış Konferansı'ndaki görevini parlak bir başarıyla götürüyordu. Türkler talep ettikleri hemen her şeyi elde etmiş durumdaydılar. Son düşman birlikleri Harrington'la birlikte kuyruklarını toplayıp İstanbul'u boşaltmışlardı. Parıltılı başarı projektörleri bir kez daha başarılı kumandana Mustafa Kemal'e çevrilmişti. Muhalifleri daha da güçlenmeden önce yeni Türkiye'nin gelecekteki hükümet biçimine karar vermenin tam sırasıydı. Cumhuriyeti ilan edecek, kendisi Cumhurbaşkanı ve yasal önder olarak seçilecekti. Ancak özgür bir oylamada meclis bunu asla kabul etmeyecekti. Meclisi bu kararları almaya kendisinin sevk etmesi gerekiyordu. Küçük bir siyasal entrika tasarladı. Bir bunalım yaratacak ve bundan yararlanacaktı. Zaman kaybetmedi. Hükümet üyelerini Çankaya'daki evinde bir akşam yemeğine davet etti. Gelecekteki yönetim biçimi hakkında tek tek her bakanın meclise karşı sorumlu olduğu ve sürekli olarak mebusların eleştiri sahanağı ile müdahalelerine maruz bulunduğu mevcut sistemin yetersizliği hakkında uzun uzadıya tartıştılar. Meclise bir ülkenin bu şekilde yönetilemeyeceğini göstermeliyiz dediğinde epeyce içki içmiş bulunuyordu. Siz heyeti vekile, yöneten siz olmalısınız. Mebuslar şimdi yaptıkları gibi size rahatça müdahale edememeliler. Bakanların her biri bu görüşe katıldı. Hepsi de mebusların bitip tükenmeyen eleştirilerine ve denetimine karşıydı. "Yarın hepinizin istifa etmenizi istiyorum," diye sözüne devam etti. "Meclisten yönetimi devralmasını ve hükümeti kurmasını isteyeceğim. Teklifleri ne olursa olsun yeniden görev almayı reddetmeniz ve işleri elinizden geldiği kadar güçleştirmeniz gerekiyor. Bundan sonra meclisin nasıl bir karışıklık içine düşeceğini birlikte seyredeceğiz. Göreceksiniz, çok kısa zamanda hepimizin geri gelmemizi isteyeceklerdir." Ertesi gün hükümet istifa etti ve meclis yeni bir hükümet kurmak için çalışmalara başladı. Rauf'un muhalefet liderlerinin olmayışı nedeniyle mebuslar kendi aralarında anlaşamıyorlardı. Kulis yapıyorlar, tartışıyorlar ve sonuçta her biri kendisi ve arkadaşlarının çıkarları doğrultusunda oy veriyorlardı. Müzakereler yapılıyor, nutuklar çekiliyor ve kavgalar sürüyordu. Ortalık tam bir ana baba gününe dönmüş ama hükümet hala kurulamamıştı. 2 gün sonra Mustafa Kemal bu kez birkaç yakın arkadaşını akşam yemeğinde sofra başına toplamıştı. Aralarında İsmet, Fevzi ve Kemalettin de vardı. Bu kargaşayı onlara anlatırken gülümsüyordu. Planı yürümüştü. Hükümet hala kurulamamıştı. Mecliste entrika ve kavgadan başka bir şey yoktu. Mebuslar yumruk yumruğa gelmek üzereydiler. "Ansızın buna bir son vermenin tam sırası," dedi. "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğim. Bu bütün güçlüklerin çaresi olacak." Diğerlerinin gitmesinden sonra bütün gece boyunca, şafak sökünceye kadar İsmet ve Mustafa Kemal oturup Türkiye'yi cumhuriyete dönüştürecek olan bildirgeyi hazırladılar. Küçük entrika planladığı gibi yürümüştü. Meclis tam anlamıyla felç olmuştu. Birbirlerine dik dik bakıp sövgüler yağdıran ve her an bir diğerinin gırtlağına sarılmaya hazır hale gelen mebuslar küçük gruplara bölünmüşlerdi. Kemalettin'in yeni kabineyi kurmak yetkisini vermek üzere Mustafa Kemal'in davet edilmesine ilişkin önergesini sevinçle karşıladılar. Mustafa Kemal Çankaya'daki evindeydi. İlk davete gitmedi. Ta ki meclis kendisine bir hükümet kuramadığını belirtip genel başkan olması için ikinci bir çağrıyı gönderinceye dek yerinden bile kıpırdamadı. O zaman dahi kararlarının tartışılmaması koşuluyla gitmeyi kabul etti. Meclisin giriş bölümünde yeni kabineyi oluşturmaları için seçtiği arkadaşlarını topladı. Bütün muhalifleri dışarıda bırakmıştı ve toplantı salonuna girip kürsüye çıktı. Bir süre aşağısında dizilmiş mebuslara baktı. Yüzü gergin, meşhum ve asıktı. Biraz da alaycıydı. Aşağıdaki bu küçük adamlara, kendisine dişlerini göstermiş olan bu farelere hükmeden güçlü bir kişilik. Kendi anlaşmazlıklarının şiddetinden onunla mücadele halinde olduklarını bile unutmuşlardı. Kafalarını kaldırmış ona bakıyorlar, sessizce bekliyorlardı. Sonunda, "Bu meseleyi halletmem için beni çağırdınız," dedi. "Meseleyi aslında kendiniz yarattınız. Bu bunalım kesinlikle geçici bir sorundan kaynaklanmıyor. Bu aslında hükümet biçimimizdeki temel bir hatadan kaynaklanıyor. Meclis hem yasama hem de yürütmeyi üstlenmiş durumdadır. Her biriniz her bir mebus," diye sürdürdü sözlerini. "Hükümetin her kararını oylamak, her hükümet dairesine el atmak ve her alanı etkiniz altında tutmak istiyor. Efendiler, hiçbir bakan bu koşullar altında görev almayı kabul edemez. Bu koşullar altında hükümet kurmanın imkansız olduğunu anlamalısınız. Bu hükümet değil, kaostur. Sistemi değiştirmeliyiz. Türkiye'nin cumhuriyet olmasına, başında bir cumhurbaşkanı olmasına karar verdim." Meclis bu ani bildiri karşısında şaşkına döndü. Yetkilerini Mustafa Kemal'e sadece geçici bir bunalımı çözmek üzere bir hükümet kurması için devretmişlerdi. Oysa yeni bir yönetim biçimi ilan ediyordu. Ne olursa olsun onun kararını kabul edeceklerine önceden rıza göstermişlerdi. Artık kabul etmekten başka çareleri kalmamıştı. Mebusların %40'ı oylamaya katılmadığı halde Türkiye'yi cumhuriyete dönüştürecek olan İsmet ve Mustafa Kemal'in hazırlamış olduğu tasarı yasalaştı ve Mustafa Kemal ilk cumhurbaşkanı seçildi. Dipnot 29 Ekim 1923. Bu oylamayla Mustafa Kemal yasal egemen olmuştu. Artık başbakanını ve bakanlarını atama yetkisine sahip olan cumhurbaşkanıydı. Ayrıca Bakanlar Kurulu'nun, meclisin ve halk fırkasının da başkanıydı. Bundan başka başkumandandı ve orduyla halkı avucunda tutmaktaydı. Hükümet yanlısı gazeteler, diğerleri sansürle susturulmuştu, Bütün Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından kaynaklanan sevinç konusunda ateşli makaleler yayınladılar. Gerçekte ise Türk köylüsü ve kasaba halkı için bu olay kahvelerde bir sohbet konusu olmaktan pek öteye geçmemişti. Neredeyse açlık sınırında yaşamaktaydılar. İlgi alanları, yaşamın temel güçlükleri, tarlaları, hayvanları, küçük dükkanları, vergi memurlarının rüşvetçiliği, oğullarının askerden sağ dönüp dönmeyeceği ve yaşlılıklarında kendilerine bakıp bakmayacağı, kızlarının iyi bir kocaya varıp varmayacağı gibi konulardı. Karılarının dırdırı onlar için Ankara'daki meclisin tüm müzakerelerinden çok daha gerçekti. Kahramanları Mustafa Kemal ister padişah ister cumhurbaşkanı olsun, barış devam ettiği, yeterli yiyecekleri, yaşayacakları ve uyuyacakları bir yerleri olduğu sürece onlar için hiç fark etmeyecekti. 48. Mustafa Kemal baştan beri hedeflediği tam yetkili konuma hemen hemen ulaşmıştı. Siyasal silahı, halk fırkası her kasabada, her köyde örgütleniyordu. Ordu doğrudan onun emrindeydi. Pençesiyle devletin tüm mekanizmasını kavramıştı. Ancak asıl mücadele henüz önündeydi. Arkadaşlarına her zaman Türkiye'den dini söküp atacağını kesin olarak belirtmişti. Şeriat hakkında konuşurken ses tonu kesin ve şiddetli bir hal alıyordu. Ona göre şeriat, halkın coşkun ruhunun üstünü örterek kabuklaştıran soğuk ve yapışkan bir lavdı. Kendisi bu kabuğu soyup bir kenara atacak ve halkın volkanik enerjisini serbest bırakacaktı. Şeriat, siyasal yapıya nüfus etmiş bir zehirdi. O devleti bu zehirden temizleyecekti. Şeriat ortadan kalkmadıkça Türkiye'yi canlı, çağdaş bir ulusa dönüştürmesi mümkün değildi. 500 yıldır Türkiye'nin medeni ve ceza kanunlarını diyordu. Bir Arap şeyhinin kuralları ve teorileri ile işe yaramaz hoca nesillerinin tefsirleri belirledi. Anayasanın biçimine, her Türk'ün yaşamının ayrıntılarına, yiyeceğine, kalkma ve yatma saatlerine, giysilerinin şekline, çocukları doğurtan ebenin işine, okulda ne öğreneceğine, geleneklerine, düşüncelerine, hatta en mahrem alışkanlıklarına dek her şeyi belirliyor. Şeriat, yani bu ahlak yoksunu Arapların teolojisi, korkmuş bir İslam'ın çöldeki bedevilere uygun olması mümkündü. Ancak çağdaş ve ilerici bir devletin onun hiçbir alışverişi olamazdı. Allah'ın sözü ha? Şeriat yoktu ki. Bu yalnızca din adamlarıyla kötü yöneticilerin halkı bağladıkları zincirlerden bir tanesiydi. Dinin yardımına gereksinim duyan bir yönetici zayıf iradeli demektir. Hiçbir korkak yönetici olamaz. Ve hocalar, onlardan nasıl da nefret ediyordu. Halkın nafakasını midelerine indiren tembel, aylak hocalar. Onlar birer erkek gibi çalışmaları için camilerden ve tekkelerden söküp atacaktı. Sağlam bir ağaca dolanan bir sarmaşağa benzeyen şeriatı Türkiye'nin boğazından çekip alacaktı. Bunlar devrimci bir tutku ve nefretle savunduğu görüşlerdi. Ama bunları ne dereceye kadar uygulamaya geçirebileceği konusunda kuşkuluydu. Kasaba ve köylerde yaşayan Türkler dinlerine hala sıkı sıkıya bağlıydılar. Dindar ve tutucu olduklarından her türlü değişime karşıydılar. Hocalar tarafından kışkırtılırlarsa fanatikleşebilirlerdi. Din onların yaşam kumaşlarının en temel örgüsüydü. O sökme tüm dokumayı mahvedebilirdi. Dinlerine el uzatıldığı zaman sessizce kabullenecekler miydi yoksa direnecekler miydi? Mustafa Kemal bu konuda kuşkuluydu. İhtiyatla hareket etmesi gerekiyordu. Bir gazeteci kendisine yeni cumhuriyetin dini olup olmayacağını sorduğunda kesin bir cevap vermekten kaçınmıştı. Halk fırkasının siyasasının genel çerçevesini hazırlarken dinden hiç söz etmedi. Konuya ilişkin hiçbir genel tebliği yayınlamadı. Halkın bu eski bağlılığından vazgeçeceğini umarak sırasını beklemeye karar vermişti. 49. Ne ki muhalifleri ona bekleyecek zamanı tanımadılar. Oyuna gelerek yarı yarıya mağlup edilmiş olduklarından onun yerine iyiden iyiye yerleşmesine izin vermeye cesaret edemezlerdi. Onun eski dostlarıydılar ve Mustafa Kemal'i çok iyi tanıyorlardı. Bu iş artık nezaket sınırlarını aşmıştı. Ne parlamenter mücadelelerin ne de sözel siyasal oyunların bir önemi kalmıştı. Yerine bir kere yerleşir yerleşmez derhal aralarından birçoğunu asacağını ya da sürgün edeceğini biliyorlardı. Mustafa Kemal'in İslam'ı yıkacağı ve halifeyi süreceğine ilişkin bir söylenti ülkeye yayılmıştı bile. Son birkaç ay boyunca siyasal muhalifleriyle yaptığı mücadelede elindeki kartları birden fazla kez ortaya koymuştu. Abdülmecit halife olarak seçildiği zaman Mustafa Kemal törenin tam olarak yapılmasına izin vermemişti. Meclis yeni halifenin makamı ve yetkilerini görüşmeye başladığı sırada Mustafa Kemal tartışmayı kısa kesti. Halifenin, dedi, makam ya da yetkisi yoktur. Mevkiine sadece ismen sahiptir. Abdülmecit kendisine ayrılan tahsisatın artırılmasına ilişkin bir mektup gönderdiğinde Mustafa Kemal ona acımasızca şu cevabı vermişti. Makamınız hilafet tarihsel bir yadigardan başka bir şey değildir. Varlığını meşrulaştırıcı hiçbir yönü yoktur. Sizin sekreterlerimden birine mektup yazmaya cesaret etmeniz münasebetsizlikten başka bir şey değildir. Karısı peçesiz dolaşıyor, erkek gibi giyiniyor ve Ankara'daki kadınları erkeklerle eşit haklar talep etmeleri için kışkırtıyordu. Ankara'daki yöneticilerin menfur ve dinsiz oldukları söylentisi dolaşmaya başladı. Camilerde, pazar yerlerinde vaaz veren hocalar ve dervişler halkı hükümete karşı uyarıyorlardı. Mustafa Kemal'in dinsel kurum ve kurallara karşı saygısızca hareket ettiğini, kutsal şeylere hakaret ettiğini duyuruyorlardı. Karikatürler ve broşürler okullardan derviş tekkelerine kadar yayılmıştı. Muhalifleri bu yöndeki propagandayı teşvik ettiler. Kenti adamlarını gönderdiler. Ankara'dan ayrılıp İstanbul'daki halifenin Abdülmecid'in çevresinde toplandılar. Tabanlarının son derece sağlam olduğunu varsayıyorlardı. Mustafa Kemal'in halifeye dokunmaya cesaret edebileceğini hiç sanmıyorlardı. Ne ki Abdülmecid hilakar biri değildi. 50 yaşlarında resim öğrenimi almış, kitaplarını ve bahçesini çok seven, yalın, dürüst, güzel görünüşlü, sakin bir adamdı. Boğaziçi'ndeki sarayında gençliğinden bu yana yalın bir yaşam sürmüştü. Deli uzun İstanbullular bile onun hakkında kötü bir dedikodu çıkaramamışlardı. Fakat Vahidettin'in kaçışından sonra meclis tarafından halife Allah'ın yeryüzündeki gölgesi seçildiğinde bu görevi son derece ciddiye almıştı. Dipnot: Allah'ın yeryüzündeki gölgesi zillullahı fi'e alem. Büyük padişah halifelerin geleneklerine yeniden hayat vermişti. Halefi gibi sıradan bir araba kullanmak yerine her cuma günü bir süvari bölüğünün eşliğinde Fatih Sultan Mehmed'inkine benzer beyaz bir ata binerek ihtişamla Haliç'i geçiyor, halkın tezahüratı arasında selamlık merasimi için Ayasofya Camii'ne gidiyordu. Üsküdar'daki büyük camiye gideceği haftalardaysa muhteşem giysileri içinde 14 çift kürekçinin çektiği saltanat kayığında kıyıda birikmiş büyük kalabalıkları selamlayarak 100 milyon Müslümanın başkanı olduğu bilincinin yarattığı vekarla boğazı geçiyordu. Ziyaretçileri, elçileri ve diplomatik heyetleri sarayında bir krala yakışacak deptebeyle kabul ediyordu. Abdülmecid muhteris biri değildi. Siyasal iktidar peşinde olmamasına karşın Türkiye'deki tüm hoşnutsuz unsurları bir mıknatıs gibi kendisine çekiyordu. Can vermiş Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün döküntüleri, din adamları, hocalar ve ülema, işsiz kalmış saray erkanı, eski rejimin mazul subayları, artık başkent olmak ayrıcalığını yitirmiş İstanbul'un gayri memnun halkı onun çevresine üşüştü. Son olarak da Mustafa Kemal'in siyasal muhalifleri olan Rauf, Adnan, Refet ve Kazım Karabekir geldiler. Abdülmecid'i Türkiye'nin meşruti hükümdarı yapmak istiyorlardı. Kendileri de onun bakanları olacaklardı. Saygın, güvenilir ve bilgili olan bu zat, bu mevki için idealdi. Hem sivil hem dinsel yetkileri elinde tutacak, ne ki muhteris ya da güçlü karakterli olmadığı için bakanlarıyla bir çatışmaya girmeyecekti. Ve Abdülmecid bütün arzularına ve eğilimlerine karşıt olmakla birlikte kendisini bir anda Mustafa Kemal ve Ankara'ya karşı muhalefetin merkezi ve maşası olarak buluverdi. Ankara'nın öfkeyle kurtunun karşısında sakin, kültürlü, iyi terbiye almış bir beyefendi vardı.